Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri, yazarı Frantz Fanon. 22. Ayrım. C serisi. İşkenceden sonra akılsal rahatsızlıklar ve duygusal zihinsel değişimler. Bu seride rahatsızlıkları işkence sırasında ya da hemen sonra ortaya çıkan durumları ağır hastaları bir araya getirdik. Bu kategoride farklı gruplar ele alacağız. Çünkü grupların karakteristik hastalıkları, kişilik üzerindeki etkilerinden bağımsız olarak uygulanan farklı işkence yöntemlerine denk düşer. Birinci kategori. Ayrımsız nitelikli önleyici denilen işkencelerden sonra. Burada tutuklulara gerçekten işkence yapmak yerine konuşturmaya yönelik yöntemleri ele alıyoruz. Belirli bir aşamadan sonra acının dayanılmaz bir hal aldığı ilkesi burada çok önemlidir. Amaç bu aşamaya mümkün olduğunca çabuk ulaşmaktır. Bunun için kılı kırk yarmaya gerek yoktur. Yoğun bir saldırı çeşitli biçimler alır. Tutukluya aynı anda vuran birkaç polis. Tutuklunun çevresinde ayakta duran dört polis onu birbirlerine doğru ileri geri iter. Bu arada bir tanesi tutuklunun göğsünü sigarayla yakar. Bir diğeri falakaya çeker. Cezayir'de uygulanan bazı işkence yöntemleri bize özellikle korkunç göründü. İşkence görenlerin anlatımlarından şu işkence yöntemlerini çıkardık. A. Yüksek basınçlı sabunlu suyla lavman yapma. Dipnot. Bu tür işkence çok sayıda ölüme neden olur. Yüksek basınçlı su verildikten sonra bağırsak salgısı bağırsak kanamalarına neden olur. Sonuçta peritonit ortaya çıkabilir. B. Anüse şişe sokma. Hareketsiz işkence denilen iki işkence biçimi. C. Tutukluya diz çöktürülür, kolları yere paraleldir, avuç içleri ise yukarı dönüktür. Gövde ve baş diktir. Hiçbir harekete izin verilmez. Tutuklunun arkasında duran bir polis iskemleye oturarak cop darbeleriyle tutuklunun kımıldamamasını sağlar. D. Tutuklu yüzü duvara dönük şekilde tutulur. Kolları kaldırılır ve başı duvara dayalı tutulur. En küçük bir harekette ya da en küçük bir rahatlama işaretinde darbeler yağmur gibi iner. İşkenceye giren iki kategori insan olduğunu belirtmeliyiz. A. Bir şey bilenler. B. Hiçbir şey bilmeyenler. A. Bir şey bilenlerin hastanelere getirilmesi çok ender görülür. Fransız cezaevlerinde falanca yurtseverin işkence gördüğü herkes tarafından bilinir. Fakat bu kişi hiçbir zaman hastaneye getirilmez. Dipnot. Burada bir şey bilip de işkence altında konuşmayan Cezayirlilere değiniyoruz. Çünkü itirafta bulunan bir Cezayirlinin öldürüldüğü çok iyi bilinmektedir. B. Tam tersine hiçbir şey bilmeyenler sık sık bize başvurur. Burada genel bir tutuklama dalgasında yakalanan Cezayirlilerden söz etmiyoruz. Bunlar da bize hasta olarak gelmezler. Özellikle hiçbir örgüte dahil olmayan, yakalanan ve karakollara ya da sorgu merkezi olarak kullanılan çiftliklere getirilen Cezayirlilerden söz ediyoruz. Karşılaşılan psikiyatrik vakalarda görülen belirtiler. A. Şiddetli depresyon. 4 vaka. Bu hastalar gerçekten kaygılı olmayan, üzgün hastalardır. Depresyon geçirirler, çoğunlukla yataktadırlar. İlişki kurmaktan kaçınırlar ve önemi hemen anlaşılmayan coşkunluk hali gösterirler. B. Akılsal rahatsızlıklar nedeniyle iştahsızlık. 5 vaka. Bu hastalar ciddi sorunlar ortaya koyarlar. Çünkü iştahsızlık beraberinde insanlarla ilişki kurmaya karşı korkuyu da getirir. Örneğin hastanın yanına gelerek ona dokunmaya, elini tutmaya çalışan hemşireyi hemen sert bir şekilde iterler. Yapay yoldan beslemek ya da ilaç vermek olanaksızdır. Dipnot. Doktorlar gece gündüz hastanın yanında oturarak ona anlatmaya çalışırlar. Hastaya biraz sert davranma formülünün burada geçerli olmadığını düşünüyoruz. C. Hareketlerde kararsızlık. 11 vaka. Burada sakin duramayan hastaları ele alacağız. Bu hastalar yalnız kalmakta ısrar ederler ve doktorla odasında yalnız kalmaya ikna etmek zordur. Birinci kategoriye giren insanlarda sık sık iki duyguya rastladık. Birincisi, adaletsizlik. Bir hiç uğruna gece gündüz işkence görmek bu insanlarda bir şeyleri yok eder. Bu hastalardan bir tanesi özellikle acı verici bir deneyim yaşamıştı. Birkaç gün işkence gördükten sonra polis, FLN hakkında hiçbir şey bilmeyen, kendi halinde bir adamla karşı karşıya olduğunu anladı. Buna karşın polis şefi şöyle dedi: "Onu bu halde çıkarmayın. Biraz daha işkence yapın. Böylece dışarı çıktığında uslu durur." Dipnot. Bu önleyici işkence bazı bölgelerde önleyici baskı halini alır. Rivet'te sakinlik olmasına karşın sömürgeciler hazırlıksız yakalanmamak için (parantez içinde) komşu bölgeler kıpırdanmaya başlamışlardı. Bütün potansiyel FLN üyelerini yok etme kararı aldılar. 40'ın üzerinde Cezayirli bir günde öldürüldü. İkinci olarak bütün ahlaki değerlere kayıtsızlık. Bu hastalara göre haklı dava yoktur. İşkenceye neden olan bir dava zayıf bir davadır. Bu yüzden davanın savaşma gücü ne pahasına olursa olsun artmalıdır. Adilliği sorgulanmamalıdır. Şiddet gereken tek şeydir. İkinci kategori elektrik işkencesinden sonra. Bu kategoride asıl olarak elektrik işkencesinden geçen Cezayirli yurtseverleri ele aldık. Elektrik daha önce de genel işkence yöntemlerinden biri olarak kullanılmasına karşın, Eylül 1956'dan sonra bazı sorgulamalar yalnızca elektrikle yapıldı. Karşılaşılan psikiyatrik vakaların tanımlanması. A. Kısmi ya da genel hassasiyet. 3 vaka. Bu hastalar vücutlarında iğneler hisseder, elleri parçalanmış gibi görünür, kafaları patlıyor, dilleri yutuluyormuş gibidir. B. Uyuşukluk, isteksizlik ve ilgisizlik. 7 vaka. Bu hastalar hareketsizdir, plan yapamaz, enerjileri yoktur. Günübirlik yaşarlar. C. Elektrik fobisi. Elektrik düğmesine dokunmaktan, radyoyu açmaktan korkma, telefon korkusu, doktorun elektrik tedavisi olasılığından söz etmesi bile kesinlikle mümkün değildir. Üçüncü kategori, gerçek serumu sonrası. Bu tedavinin temel ilkeleri biliniyor. Konsültasyona cevap vermeyen bilinçaltı bir iç çelişki yaşayan bir hastayla ilgilenirken, doktor kimyasal yöntemlere başvurur. Şırınga edilen pentahol en yaygın kullanılan serumdur. Doktor hastayı bu yabancı bedenden kurtarmak için devreye girer. Dipnot. Aslında hiç de yabancı değil. Çelişki yalnızca kişiliğin dinamik evriminin sonucudur ve burada yabancı bir beden olamaz. Daha çok sorunun kötü bütünleşmiş bir beden olduğunu söyleyebiliriz. Bu yöntemi kullanırken fiziksel sürecin çözülmesini kontrol etmenin zorluğu genel kabul gören bir gerçektir. Çoğunlukla hastalığın daha da kötüye gittiği gözlemlenir. Ya da yeni ve kavranamayan belirtiler ortaya çıkar. Bu yüzden genel olarak bu teknik pek kullanılmaz. Cezayir'de askeri doktorlarla psikiyatristler karakollarda deney yapmak için geniş bir alan buldular. Nevroz vakalarında pentotal, iç çelişkinin ortaya çıkmasını önleyen engelleri ortadan kaldırıyorsa, Cezayirli yurtseverlerde de siyasal engellerin yıkılmasına ve elektriğe gerek kalmadan tutukluyu konuşturmaya hizmet edebilirdi. Tıp geleneği acı çektirmekten kaçınılması gerektiğini belirtir. Bu yıkıcı savaşın aldığı tıbbi biçim budur. Senaryo şöyledir. Önce ben doktorum, polis değilim. Sana yardım etmek için buradayım. Bu şekilde birkaç gün sonra tutuklunun güveni kazanılır. Dipnot. Aynı şekilde psikiyatristlerin Prince Francis'te başlıca unsurlardan olduğunu söyleyebiliriz. Psikiyatristlere bir tutuklu hakkında rapor vermeleri söylendiğinde hemen savunma avukatıyla büyük dostluğundan söz eder ya da tutukluyu ikisinden birinin, avukat ya da psikiyatrist, kendisini oradan çıkaracağını inandırırdı. Hakkında rapor istenen bütün tutuklular idam edildi. Bu psikiyatristler direnişin üstesinden gelecek incelikli yöntemlerini bizim önümüzde göklere çıkardılar. Bundan sonra sana iğne yapacağım. Seni çok sarsmışlar. Birkaç gün her tür tedavi yapılır. Vitaminler, kalp hastalıklarının tedavisi, şekerli serumlar. Dördüncü ya da beşinci gün pentotal verilir. Sorgu başlar. Psikiyatrik belirtiler. A. Konuşmada klişeler. Hasta sürekli "onlara hiçbir şey söylemedim, bana inanmalısınız, konuşmadım" tarzında sözcükler söyler. Bu tür klişelere sürekli anksiyete durumu eşlik eder. Aslında hasta konuşup konuşmadığını bile bilmiyordur. Uğruna savaştığı davaya ve isimleriyle adreslerini vermiş olabileceği silah arkadaşlarına karşı suçluluk duygusu çok ağırdır. Bu parçalanmış vicdanları hiçbir şeyi rahatlatamaz. B. Algılama ve duyumlarda gerileme. Hasta görünür bir nesnenin varlığını kabul edemez. Yanlışla doğruyu ayırt edemez. Aynı anda her şey hem doğru hem yanlıştır. C. Bütün özel konuşmalardan korkmaya kadar varan korku. Bu korku her an yeni bir soruşturmanın başlayabileceği duygusundan kaynaklanır. D. İçe kapanma. Hasta sürekli tetiktedir. Sorulan bütün soruların her sözcüğünü kaydeder ve vereceği yanıtın her sözcüğünü ince ince işler. Bundan fiziksel yavaşlık, kesintili cümleler, tekrarlar ve dil sürçmeleri ve benzeri ile birlikte yarı içe kapanma izlenimi ortaya çıkar. Bu hastaların bütün damardan şırıngaları inatla reddettikleri bilinen bir gerçektir. Dördüncü kategori, beyin yıkamadan sonra. Cezayir'de psikolojik eylem konusunda son zamanlarda çok söz edildi. Bu yöntemler konusunda eleştirel bir inceleme yapmak niyetinde değiliz. Bu yöntemlerin psikiyatrik sonuçlarını hatırlamakla yetineceğiz. Cezayir'de beyin yıkama yoluyla işkencenin yapıldığı iki kategori vardır. 1. Aydınlar için. Burada ilki, tutuklunun oyunda rol almasını sağlamaktır. Bunun özel bir psikososyoloji okuluna dahil olduğunu söyleyebiliriz. Dipnot. Amerika Birleşik Devletleri'nde psikososyolojiye yönelik bir eğilimin geliştiğini biliyoruz. Bu okulun destekleyicileri, çağdaş bireyin trajedisinin artık oynayacak rolü olmamasında yattığını ve bugünkü toplumsal koşulların onu yalnızca makinede dişli olarak var olmaya zorladığını düşünüyor. Bu görüşten, bir insanın faaliyet oyununda çeşitli roller üstlenmesine olanak sağlayan bir terapi önerisi ortaya çıkar. Herkes herhangi bir rol oynayabilir. Öyle olur ki, tek bir günde kişinin rolü değişebilir. Sembolik olarak kendinizi beğendiğiniz bir kişinin yerine koyabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fabrika psikiyatristleri, işçiler arasında grup psikoterapisi alanında büyük ilerlemeler yapmış görünüyor. İşçiler kendilerini kahramanlarla özdeşleştiriyor. İşverenlerle işçiler arasındaki gergin ilişkiler önemli oranda azalıyor. A. İşbirliği rolü oynamak. Aydın işbirliği yapmaya davet edilir ve aynı zamanda işbirliğinin nedenleri ortaya konulur. Böylece ikili bir yaşam sürmeye zorlanır. Faaliyetlerini önlemek için cezaevine konulan yurtseverliğiyle ünlü bir insandır. Üstlenilen görev, ulusal bilinci oluşturan öğelere içinden saldırmaktır. Söz konusu aydından yalnızca işbirliği yapması beklenmez. Aynı zamanda görüşlerini karşı çıkanlarla özgürce tartışması ve onları ikna etmesi için de emir verilir. Bu, başka yurtseverlere dikkat çekmesini ve böylece muhbir görevi görmesini sağlamak için hayli ince bir yoldur. Şans eseri hiç muhalif bulamadığını söylerse muhalifler ona gösterilir ya da muhalif varmış gibi davranması söylenir. B. Fransız mirası ve sömürgeciliğin değerleri üzerine konuşma. Bu görevi mümkün olduğunca iyi yapabilmesi için aydın, siyasi danışmanlar tarafından kuşatılır. Yerli işleri bölümünden yetkililer, daha da iyisi psikologlar, sosyal psikiyatristler, sosyologlar ve benzeri. C. Cezayir devriminin savlarını ele alıp birer birer çürütme. Cezayir bir ulus değildir. Hiçbir zaman bir ulus olmamıştır. Hiçbir zaman bir ulus olmayacaktır. Cezayir halkı diye bir şey yoktur. Cezayir yurtseverliği saçmalıktır. Fellahlar kararsız köylüler, kriminaller, zavallı yanılgı içinde yaratıklardır. Her temayı tek tek ele alan aydından mantıklı bir cümle kurması ve bu cümlenin ikna edici olması beklenir. Notlar: parantez içinde ünlü ödüller verilir ve her ay sonunda bu notlar toplanır. Aydının dışarı çıkmasına izin verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesine yarar bu notlar. D. Tamamen patolojik bir komün yaşamı sürme. Yalnız olmak bir isyan eylemidir. Bu yüzden aydının yanında her zaman biri vardır. Sessizlik de yasaklanmıştır. Düşünmek yüksek sesle yapılmalıdır. Beyin yıkamanın kanıtları. Üniversite mezunu bir kişi gözaltına alındı ve aylarca beyni yıkandı. Bir gün kamp yetkilileri onu gösterdiği gelişmeden dolayı kutlayarak yakında serbest kalacağını belirttiler. Adam düşmanın manevralarını biliyordu. Bu yüzden bu haberi fazla ciddiye almadı. Tutuklulara yakında serbest bırakılacaklarını söylemek onların sık yaptıkları bir şeydi. Kararlaştırılan günden birkaç gün önce bir toplantı yaparlar ve eleştirilerde bulunurlardı. Toplantının sonunda tam iyileşme belirtileri göstermediğinden çoğunlukla tutuklunun serbest bırakılma tarihini ertelerlerdi. Toplantı, diyor orada bulunan psikologlar, ulusalcı virüse dikkat çekme işlevini görürdü. Fakat bu kez böyle bir kandırmaca olmadı. Tutuklu serbest bırakıldı. Dışarı çıkan eski tutuklu yaşadığı şehre ve ailesine kavuşunca oyununu bu kadar iyi oynadığı için kendisini tebrik etti. Ulusal savaşta tekrar yer alacağı için memnundu ve liderleriyle bağlantı kurmaya başladı. Tam o anda beyninde korkunç bir kuşku belirdi. Belki de hiçbir zaman kimseyi kandırmamıştı. Ne kendisini, hapsedenleri, ne diğer tutukluları, ne de kendisini. Oyun ne zaman sona erecekti? Burada bir kez daha hastayı rahatlatmak ve suçluluk duygusundan arındırmak zorundaydık. Karşılaşılan psikiyatrik belirtiler. A. Bütün kolektif tartışmalardan korkma. 3 ya da 4 kişi bir araya gelir gelmez yasaklamalar ortaya çıkar. Güvensizlik, kararsızlık ağırlığını duyurur. B. Bütün verili tavırları, açıklamanın ve savunmanın olanaksızlığı. Düşünce çelişkilidir. Onaylanan her şey aynı anda, aynı güç tarafından reddedilebilir. Bu savaşla karşılaştığımız en acı verici durum budur. Saplantılı bir kişilik, Cezayir'de sömürgeciliğin hizmetinde kullanılan psikolojik eylemin ürünüdür. 2. Aydın olmayanlar için. Bir Rehodia gibi merkezlerde öznellik bireyin tavrını değiştirmenin başlangıç noktası olarak alınmaz. Tam tersine bedenle uğraşılır. Ulusal bilincin böylece yok edileceği umuduyla beden ele alınır. Bu tam bir tecavüzdür. Ödüller, işkence görmemek ya da yiyecek bulmaktır. A. Peleneye dahil olmadığınızı kabul etmeniz gerekir. Bunu grup içinde yüksek sesle belirtmeniz gerekir. Bunu saatlerce tekrar etmeniz gerekir. B. Bundan sonra bir zamanlar felenedi olduğunuzu ve bunun kötü bir şey olduğunu kavradığınızı kabul etmeniz gerekir. Yani kahrolsun felene. Bu aşamadan sonra başka bir aşamaya geliyoruz. Cezayir'in geleceği Fransız'dır. Fransız'dan başka bir şey olamaz. Fransız olmadan Cezayir Orta Çağ'a geri döner. Son olarak siz Fransızsınız. Çok yaşa Fransa. Burada karşılaşılan rahatsızlıklar ciddi değildir. Huzur ve barış isteyen, acı çeken bir beden söz konusudur. D serisi. Psikosomatik rahatsızlıklar. Akılsal rahatsızlıklarda dikkate değer bir artış ve özgül hastalık olgusunun gelişimine yol açabilen koşulların varlığı, Cezayir'deki sömürge savaşının tek sonuçları değildir. İşkence patolojisinin dışında Cezayir'de bir ortam patolojisi, doktorların anlayamadıkları bir vakayla karşılaştıklarında, bu Allah'ın belası savaş bittiğinde bunların da hepsi bitecek dediği bir durum gelişmiştir. Bu dördüncü dizide bazıları toplama kamplarına konulmuş olan Cezayirliler arasında karşılaşılan hastalıkları ele aldık. Bu hastaların başlıca karakteristiği psikosomatik türde olmalarıdır. Psikosomatik patoloji, organik rahatsızlıklara genel olarak verilen bir addır. Dipnot. İdealist bir kavramı ifade eden bu ad sık sık kullanılır. Aslında Sovyet araştırmalarından, özellikle Pavlov'un araştırmalarından alınan kortikovisceral teriminin en azından beyni yerine geri koymak gibi bir avantajı vardır. Yani beyni psişiğin işlendiği matrix olarak görür. Dipnot bitti. Psikosomatik adı köken olarak ruhsal olduğu için kullanılmıştır. Bu patoloji organizmanın yanıt verdiği diğer bir deyişle kendisini karşılaştığı çatışmaya uyarladığı bir araç olarak görülür. Hastalık aynı zamanda hem belirti hem de iyileşmedir. Daha kesin sözcüklerle konuşursak, organizmanın, parantez içinde, burada bir kez daha kortikoviskeral birlikten, eski dönemlerin psikosomatik birliğinden söz ediyoruz. Parantez kapandı. Çatışmayı doyurucu olmayan fakat genel olarak ekonomik araçlarla çözdüğü genel olarak kabul görür. Aslında organizma felaketten kaçmak için ehveni şeri seçmiştir. Bu patoloji bugün genel olarak iyi biliniyor. Fakat öne sürülen farklı terapi yöntemleri, parantez içinde örneğin rahatlama ve telkin, bize kuşkulu geliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'de hava akımları sırasında ve Sovyetler Birliği'nde kuşatma altındaki şehirlerde, özellikle Stalingrad'da bu tür hastalıklarda büyük bir artış oldu. Bugün savaş gerçeğinden beden ve akıl olarak etkilenmek için ille de mermi yarası almanın gerekli olmadığını çok iyi biliyoruz. Bütün diğer savaşlar gibi Cezayir Savaşı da psikosomatik rahatsızlıklar yaratmıştır. Aşağıda ele alınan grup G dışında Cezayir'de karşılaşılan hastalıkların hepsi geleneksel savaşlarda görülen hastalıklardır. Grup G ise bize Cezayir'deki sömürge savaşına özgü gibi geliyor. Bu özel patoloji biçimi, parantez içinde, genelleşmiş bir kas kasılması, devrimin başlamasından önce dikkatleri çekmişti. Fakat doktorlar yerlinin doğuştan gelen kusuru, sinir sisteminin özgün bir parçası olarak gördüler. Yerlide ekstra piramit sisteminin egemenliğinin kanıtıydı bu. Aslında bu kasılma yerlinin suskunluğuna bedensel olarak eşlik eder, sömürge yönetimine karşı katılığının ve inkarının kas biçiminde ifadesidir. Karşılaşılan psikiyatrik belirtiler. A. Mide ülseri. Çok yaygın. Ağrılar özellikle gece hissediliyor. Ayrıca kusma, kilo kaybı, üzüntü ve hırçınlık ve bazı durumlarda sinirlilik görülür. Bu hastaların büyük çoğunluğunun çok genç olduğunu belirtmeliyiz. Hastalar genellikle 18-25 yaş arasındadır. Genel bir kural olarak ameliyat önermeyiz. İki vakada mide ameliyatı yapıldı ve ikisinin de aynı yıl içinde ikinci bir ameliyat olması gerekti. B. Böbrek ağrıları. Burada bir kez daha gece yoğun ağrılarla karşılaşırız. Aslında taş yoktur. Bu ağrılar ender görülmesine karşın 14-16 yaş arasındaki çocuklarda da görülebilir. C. Kadınlarda adet sorunları. Bu patoloji çok iyi bilinir. Bu yüzden fazla ayrıntısına girmeyeceğiz. Ya etkilenen kadın 3 ya da 4 ay adet kanaması geçirmez ya da ağrı çeker. Bu ağrılar kişilik ve davranışları üzerinde etkiler yaratır. D. İdiopatik dengesizliklerin neden olduğu aşırı uykusuzluk. Hastalar ergenlik çağındadır. Parkinson hastalığını hatırlatan hafif bir titreklik görülür. Burada da bilimsel düşünürler toplum dışına düşmeyi akla getirebilirler. E. Erken ağarmış saçlar. Sorgu merkezlerinde sağ çıkanlar arasında saçlar birdenbire beyazlaşır. Ya tamamen ya bölge bölge ağarır. Çoğu zaman buna cinsel iktidarsızlık ve ciddi bir zayıflık eşlik eder. F. Taşikardi. Kalp atışı birden artar. Dakikada 120, 130 ya da 140 artar. Bu taşikardilere anksiyete, ölüm korkusu eşlik eder. Krizin sonunda aşırı terleme görülür. G. Kas gerilmeleri. Bu belirtiler erkek hastalarda görülür. Bu hastalar bazı hareketleri yapmakta güçlük çekerler. Parantez içinde, iki vakada belirtilerin ortaya çıkışı ciddi boyuttaydı. Merdiven çıkmak, hızlı yürümek ya da koşmak. Bu güçlüğün nedeni bize kaçınılmaz olarak beynin bazı bölgelerinin zayıflığını anımsatan karakteristik bir sertliktir. Alt uzuvların pasif hareketleri neredeyse olanaksızlaşır. Kasların rahatlaması söz konusu değildir. Hastanın yüz ifadesi gergindir. Fakat dikkate değer bir şaşkınlık ifade eder. Hasta, sinir gerginliğini yatıştırmayı başaramaz. Sürekli gerilim içinde yaşam ile ölüm arasında beklemektedir. Hastalardan biri bize şöyle dedi. Görüyorsunuz, ölmüş bir insan gibi şimdiden kas katayım. Dipnot. İsterik kasılmalarının söz konusu olmadığını eklemeye gerek yok sanırız. 22. ayrımın sonu. Sayfa 221. Devamı 23. ayrımda.